Kayıp Gül, Serdar Özkan, 2. Ayrım 1. Bölüm 1. İkisi de bir, yalnızca bir, evet, tabii ki. Tabii ki yalnızca bir şişe var. Hayır, bu doğru değil, gözlerim iki şişe görüyor. Ama belki de çift görüyorum, belki hala sadece bir şişe olma şansı var. Ne yazık ki hayır, o kadar sarhoş değilim. Çift görüyor olamam. Gerçekten de iki şişe olmalı. Tamam, peki iki şişe var ama neden iki tane, neden iki? Aman tanrım, tıpatıp aynı görünüyorlar. Boyları, şekilleri, renkleri tamamen aynı. Hatta kahrolası üretim tarihleri bile aynı. Evet, onlar ikiz şişeler. Ama nasıl olur? Nasıl bir şişe bir anda iki oluverir? Nasıl ve neden? Haksızlık bu. San Francisco'nun körfeze tam tepeden bakan en büyük ve en güzel evlerinden birinde son bir ayda hemen hemen her gece yaşanan sahne bir kez daha yaşanıyordu. Diana, devasa salonun en dar köşesindeki siyah kanepenin içine şarap şişeleriyle birlikte gömülmüş, hayatının nasıl da birden alt üst olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu gece tıpkı her gece olduğu gibi gün içinde bastırdıkları sanki sinsice bedeninden dışarı taşmış ve bir ton yük olup üstüne çökmüştü. Bedeni her geceki kadar uyuşuk, kumral saçları her geceki kadar dağınık, yeşil gözleri her geceki kadar kanlıydı. O kan çanağı gözler cam sehpanın üzerindeki iki şişeyle şöminenin üstünde duran annesinin fotoğrafı arasında gidip geliyordu. Diğer gecelerden tek belirgin fark o iki mektubu yok etmek için özellikle yaktığı şömineydi. Yüzünde kıpraşan alev gölgeleri bu ılık Mayıs gecesinde içindeki alevi iyice körüklüyordu. Elindeki şarap bardağındaki son yudumu içip bardağı yere attı. İkinci şişeye uzanmak için gücünü toplamadan önce bir an gözlerini az önce bitirdiği şişeye çevirdi. "Biliyor musun?" dedi şişeye. "Sen bana çekmişsin. Tükendiğin halde utanmadan ayakta durabiliyorsun hala." Yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. "Öyle ya, tanrıçayız biz. Devrilir miyiz hiç?" Ardından ikinci şişeye döndü. "Sana gelince anne hırsızı. Anneme göre sen ve ben ikizmişiz. Oysa benim için sen geçici bir hayalsin sadece." Kanepeden doğruldu ve sehpaya doğru eğildi. Ama şişe yerine hemen onun yanında duran annesinin mektubuna uzandı. İşte bu mektup sadece birkaç dakika içinde bir şişeyi iki şişe yapıveren mektubun ta kendisiydi. Annesi bu mektubu ona bir ay evvel vefatından önceki gün vermişti. Ancak ölümünden sonra okumasını tembihleyip, "Burada vasiyetim yazılı Diana," demişti zayıf bir sesle. "Onu yerine getireceğine dair bana söz vermeni istiyorum." Diana annesinin yerine getirmesini istediği şeyin ne olduğunu sormuş ama annesi bu soruyu yanıtsız bırakmıştı ve gözlerini kızının gözlerinden bir an olsun ayırmayarak sabırla istediği sözün verilmesini beklemişti. Diana en sonunda annesinin ısrarlı bakışları karşısında dayanamayıp "Olur anneciğim," demişti. "Söz, ne istiyorsan yapacağım." Bunu duyan annesinin lacivert gözleri eskisi gibi parlamış, solgun yüzü bir anlığına da olsa yeniden hayat bulmuştu. Elini güçlükle kızının elinin üzerine götürüp, giderek incelen sesiyle ona birkaç kelime daha fısıldamıştı. "Sana güvenebileceğimi biliyordum yavrum. Ona ve kendine çok iyi bak. Eşsiz biri o." Annesinin kulağına eğilip ona, o da kim anne diye sormuş ama annesini kaybettiği bir sonraki güne kadar sorusunun yanıtını alamamıştı. Mektubu açıp okuduktan sonra bacakları onu taşıyamamış, yere çökmüş ve mektubu tekrar tekrar okumuştu. Ve her okuyuşunda, oracıkta, geriye kalan tüm gücünün kendisinden çekilip alındığını hissetmişti. Diana için o günden beri fazla bir şey değişmemişti. Annesinin mektubunu ateşe atmadan önce onu son kez okudu. 1 Nisan, Diana'm, umarım iyisindir yavrum, iyi olmalısın. Beni hiç kaybetmediğine inanabilmelisin, biliyorum kolay değil. Ama yalvarırım bir dene. Beni günlük işlerinden haberdar etmeyi unutma, olur mu? Nasıl mı? Benim için günlüğüne bir şeyler karala, fotoğraflarımla konuş, bana öyküler yaz. Mezuniyet töreninin saati belli olur olmaz bana bildir. Akşam yürüyüşlerini de bırakma sakın. Derslerine devam ediyorsun değil mi? İş başvuruların nasıl gidiyor? Hepsi bir yana, eskiden olduğu gibi güzel öyküler yazmaya başlayınca mutlaka haberim olsun. Kim bilir, belki de çok yakında en nihayet öykü yazarı olmaya karar verdiğinin müjdesini verirsin bana. Seni en büyük düşünü kovalamaktan alıkoyan sebep ne ki zaten? Ama her zaman olduğu gibi seçim yine de senin. Sonuçta benim tek dileğim senin mutluluğun. Mutluluğun dedim de, bu mektupta anlatacağım şeyler seni bir süreliğine mutsuz edebilir yavrum. İnan, bunu hiç istemezdim. Ama ne yazık ki başka çarem yok. Affet beni. Aslında birazdan söyleyeceklerimi seninle karşılıklı olarak konuşabilmeyi arzu ederdim. Ama çarpık çurpuk el yazımdan ve her yeni paragrafta bir parça daha eğilip bükülen harflerimden de anlaşılacağı gibi, artık anlatacaklarımı ne yüzüne karşı söylemeye ne de bu mektupta ayrıntılara girmeye gücüm var. Şu an tek dileğim, Tanrı'nın bana bu uzun mektubu tamamlayabilmem için gerekli gücü ve cesareti vermesi. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bilsem de başlayamıyorum. Çünkü başlamak seni 24 yıl öncesine, bir yaşında olduğun günlere götürmek demek. Babanı kaybettiğimiz günlere. Daha doğrusu kaybettiğini zannettiğin günlere. Diana, sevgili yavrum, işte artık bilmeni istediğim de bu. Babanın ölmediği ve bizi terk ettiği, yanına ikiz kardeşin Mary'i de alarak. Benim yaşadığım acıları senin de yaşamaman ve babası tarafından terk edilmiş biri olarak büyümemen için bunca yıl babanın öldüğüne inanmana izin verdim ne yazık ki. New York'ta yaşarken her ay ziyaret ettiğin, babana ait olduğunu sandığın o mezar taşını bile bunun için yaptırdım. Baban ikimiz için de ölmüştü nasıl olsa. San Francisco'ya taşınınca bir anlamda geçmişin izlerini geride bırakmış olduk. Burada hiç kimseye babanın yaşadığından veya Mary'den bahsetmedim. Mary'i bizden koparan babanın onu bir daha görmemize izin vermeyeceğini biliyordum. Sana anlattığım bu hikayenin bir benzerini baban da Mary'e anlatmış olacaktı. Şu anda çok haklı olarak bütün bunları sana niçin şimdi açıkladığımı soruyor olmalısın. Anlatayım Diana. Hastalığımı ortak bir tanıdığımızdan haber alan baban, kendince günah çıkarmak istediğinden olsa gerek, yaklaşık 1,5 ay önce adresi Mary'e vermiş. Ama ona hastalandığımdan ve senden bahsedilmediğini biliyorum. O günden sonra Mary'den haftada bir mektuplar almaya başladım. Zarfların üzerinde gönderinin adresi bulunmayan toplam 4 mektup. Yakında yanıma geleceğini ve bu nedenle çok mutlu olduğunu söylüyordu. Ama bir hafta önce ondan şöyle bir not geldi. Annem, yokluğuna dayanamıyorum artık. Eğer sana kavuşamayacaksam yaşamanın bir anlamı yok benim için. Her an canıma kıyabilirim. Mary. Mektuplarından tanıyabildiğim kadarıyla ikizin o kadar hayat dolu birisiydi ki böyle bir şey yazmış olabileceğine hala aklım ermiyor. Adresimi bildiği halde neden yanıma gelmediğine de bir türlü anlam veremiyorum. Mary'nin bu notu yetmezmiş gibi dün bir de baban aradı. Beni 24 yıldır ilk kez arıyordu. Sesini duyar duymaz Mary ile ilgili olduğunu anladım. Mary'den bir haber aldın mı diye söze başladı. Mary'nin yaklaşık 2 hafta önce geriye bir veda mektubu, alttaki mektup, babası dün faksladı, bırakarak kayıplara karıştığını söyledi. Onu her yerde aradıklarını, arkadaşlarıyla görüştüklerini ama onunla ilgili hiçbir ize rastlamadıklarını anlattı. Diana'm, bir tanem, benim elimden bir şey gelmiyor artık, korku ve endişe içindeyim. Senden tek istediğim, ikizini bulup ona sahip çıkman. Sana böyle bir sorumluluk yüklemek, seni zor durumda bırakmak, acına acılar eklemek, inan beni çok üzüyor. Ama geride hayatı boyunca bana kavuşmanın hayaliyle yaşamış, canına kıymaktan söz eden bir kız bırakıyor olmak beni daha fazla üzüyor. Bana olan düşkünlüğünü bildiğimden, bu son arzumu hiç düşünmeden yerine getirmeye çalışacağından şüphe duymuyorum. Ama yine de Mary'i bulabilmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Elimizde Mary'nin nerede olabileceği hakkında en ufak bir bilgi yok. Tek ümidimiz, Mary'nin yazdığı mektuplarda kendisi için kurduğu sıra dışı bir dünyanın kapısını benim için aralamış olması. Derinlere gizlenmiş, masalsı ama bir o kadar da gerçek olan bu dünyayı, Mary'nin en yakınlarıyla bile paylaşmadığını düşünüyorum. Bu yüzden onu bulabilme şansımızın her şeye rağmen herkesten fazla olduğuna inanıyorum. Senden Mary'nin dünyasına adım atarak onu geride bıraktığı izleri takip etmeni istiyorum yavrum. Böyle bir işi onun ikizinden daha iyi kim yapabilir? Elimizdeki bilgiler bir saray isminin yanı sıra Zeynep ve Sokrates isimleriyle sınırlı. Bu isimler onu bulabilmen için yeterli olmayabilir. Ama şu an için denemekten başka şansımız yok. Mary'nin mektupları antika sandığın içinde, sandığın anahtarı da mücevher kutusunda. Diana, artık tek arzum sen ve Mary'nin en kısa zamanda bir araya gelmeniz. Tıpkı eskiden bende olduğunuz gibi. Ve bu gerçekleştiğinde lütfen bana yaz. Diana'm tatlım, bu an bir veda anı değil, hiçbir an değil. Unutma ki her an seninleyim ve seni çok seviyorum. Annen. 2. Diana, Mary'nin babasına yazdığı veda mektubunu açtı. Kül olma sırası ondaydı. 17 Mart. Babacığım, bugün evden ayrılmak zorundayım ne yazık ki. Sebebini merak ediyor olmalısın. Dün Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi'ni uzun yıllar sonra tekrar okudum. Kitap tamamen değişmiş. Benim için kitapta değişmeyen tek şey, Gül'ün hala favori karakterim olması. Bir de Tilki tabii ki. Küçük Prens'e Gül'ünden sorumlu olmayı öğrettiği için. Bir Gül'den sorumlu olmanın ne anlama geldiğini ben de anlamaya başlıyorum artık. İşte bu yüzden gidiyorum. Saint-Exupéry'nin kitabının sonunda, koyun gülü yedi mi yemedi mi sorusunu soruyor ve bu sorunun cevabının her şeyi değiştireceğini söylüyor. Ben de kendime benzer bir soru soruyorum. Başkaları gülümü çaldı mı çalmadı mı? Saint-Exupéry çok haklı. Bu sorunun cevabı gerçekten her şeyi değiştiriyor. Ama biliyorum ki hiçbir büyük bunu anlayamaz. Gidiyorum çünkü benim bu soruya verdiğim cevap ne yazık ki evet. Gülümü geri almak için gidiyorum. Mary. Diana tekrar şişelere döndü. Söyleyin bana şişeler dedi. Biliyorsanız siz söyleyin. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Sizce de deli saçması değil mi? Bir kitap okuyup evi terk etmeler. Bir gül uğruna kayıplara karışmalar. Ne demek bunlar? Gülünü geri almak, gülünden sorumlu olmak. Hayır, hayır. Küçük Prens'teki gülün ne anlama geldiğini ya da onun o kız için ne ifade ettiğini bilmek istemiyorum ben. Umurumda bile değil bunlar. Tek bilmek istediğim, hiç tanımadığım bir kızın evini terk edip sonra da canına kıymak istemesinin bedelini neden benim ödediğim. İşte sadece bunu bilmek istiyorum. Sustu. Az önce çattığı şişelerden şimdi de yardım dilendiği için kendine kızmıştı. Ama onlardan başka kime sorabilirdi ki bu soruları? Başka kim onu yargılamadan dinlerdi ki? Annemin son sözü ne kadar da doğruymuş değil mi dedi. Eşsiz biri o demişti annem, kesinlikle. Eşi yok Mary'nin. Annemi benden çalmakta bir eşi daha yok. Kısa bir sessizliğin ardından mektubu avucunda buruşturup ateşe fırlattı. Beni bağışla anne diye mırıldandı, kağıt topunun küle dönüşünü ifadesiz bir yüzle izlerken. 3. Kapı ziliyle irkilerek uyandı. Başı çatlıyor, hafif melodisine rağmen zil her çalışında bıçak gibi beynine saplanıyordu. Bayan Lopez, Bayan Lopez, kapıyı açın lütfen. Bayan Lopez'den bir ses çıkmayınca bugün onun izin günü olduğunu hatırladı. Kanepeye tutunup doğrulmaya çalışırken sendeledi, ayakta zor duruyordu. Yarı emekleyerek, yarı savrularak kapıya ulaştı. Güvenlik kamerasının ekranında gelenin Gabriel olduğunu gördü. Bugüne kadar kendisine gönderilen birçok hediye paketini ve çiçeği getiren postacı. Kapıyı açtı. Gabriel tepesi neredeyse çenesine değen, sarı kurdelelerle süslenmiş bir paket tutuyordu elinde. Koyu kahverengi teni, aynı renk tulum ve şapkası elindeki kahverengi paketle tam bir uyum içindeydi. İyi günler bayan dedi Gabriel. San Francisco'nun en güzel kızına gönderilmiş bir paketim var. Acaba onun burada yaşayıp yaşamadığını biliyor musunuz? Paket getirmek için biraz erken değil mi Gabriel? Öyleyse burası doğru adres olmalı dedi Gabriel gülümseyerek. Saat kaç ki? 12. Ya o kadar oldu mu sahi? Diana paketi aldı ve kayıt defterine kendi imzasından başka herkesinkine benzeyen bir imza kondurdu. Gabriel'in her zamanki gibi, "Hayranların bizi tekrar buluşturana kadar hoşça kal" diyerek vedalaşmasına fırsat vermeden kapıyı kapattı. Hediye paketi almak her zaman heyecan verirdi Diana'ya. Ama bu sefer durum biraz farklıydı. Ne paketin içinden çıkacak şeyi ne de onu kimin gönderdiğini merak ediyordu. Paketi yere bıraktı. Salona dönerken antre boyunca uzanan aynada mavi gömleğindeki şarap lekelerini fark etti ve o anda annesini hatırladı. Bugünlerde sıkça yaşamaya alıştığı bir durumdu bu. Aklı ne ile meşgul olursa olsun karşısına çıkan küçük, görünüşte önemsiz bir şey bile Diana'ya annesiyle yaşamına geri götürmeye yetiyordu. Bir renk, bir koku, bir kelime ve şimdi de lekeli bir gömlek. Bu gömleği satın aldığı gün ve sonrasında annesiyle arasında geçen konuşma zihninde sanki dünmüş gibi canlandı. O gün Diana için sıradan bir alışveriş günü olmuştu aslında. Mağazadayken önce yeni bir gömleğe ihtiyaç duyup duymadığını düşünmüş, ardından zaten yeteri kadar alışveriş yaptığı konusunda kendini ikna etmeye çalışmış ama sonunda bir mavi gömleğe daha kavuşmuştu. Gömleğini annesine gösterirken üstündeki 1100 dolarlık etiketi ondan gizlememişti. Annesi gömleğin etiketine şöyle bir baktıktan sonra kızına sormuştu. "Dünkü gazetede Paris'te düzenlenen müzayedenin haberini okudun mu Diana?" "Yo, neden sordun anneciğim?" "Descartes'in yeleği 125 bin dolara alıcı bulmuş da." "Ya, iyi ki gitmemişiz. Sen zaten satın almazdın. Benim de içimde kalırdı. Hem bak benim gömleğim kesin onun yeleğinden daha şıktır. Tam tamına 125 bin dolar Diana." "Ha tamam, şimdi anladım. Sen bana 1100 doların böyle bir gömlek için az bile olduğunu söylemeye çalışıyorsun değil mi Anişkom?" Annesinin böyle düşünmediğini adı gibi biliyordu ama işi şirinliğe vurup bir an önce yeni gömleğini gönül rahatlığıyla diğerlerinin yanına asmak istiyordu. "Bir konuda haklısın yavrum. Senin gömleğin Descartes'in yeleğinden çok daha şık. Descartes'in yeleği ne ipek ne de kaşmir. Ne Donna Karan ne de Prada. Hatta bir mağazaya götürsen 5 dolar bile etmez." "E o kadar da olsun anne. Fiyat gayet makul. O yeleği Descartes giymiş sonuçta." "Doğru. Descartes gibi insanlar giydikleri kumaş parçalarına değer kazandırıyorlar. Bir de tam tersini düşünsene." "Ne gibi?" "Kumaş parçalarının insanlara değer kazandırdığını." Diana bir an başını önüne eğmiş ve annesinin yeri geldiğinde kendine has yöntemlerle kızına hissettirmeye çalıştığı şeyi düşünmüştü. Kendini özel hissetmek için ihtiyacın olan tek şey kendinsin. "Ne demek istediğini anlıyorum anneciğim ama herkes üzerimde her şeyin en iyisini görmek istiyor. Daha karşılaşır karşılaşmaz kızlar önce ayakkabılarımdan saç telime kadar şöyle bir süzüyor. Ancak ondan sonra bir merhaba diyorlar. 2 gün üst üste aynı şeyi giysem yüzüme bir garip bakıyorlar. Beni kılık kıyafetimle değerlendirmeleri hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Ya da insanların gözlerindeki o yapmacık saygıyı görmek. Hot couture koleksiyonum, Cartier'im, Maserati'm, şuyum buyum hakkında fısıldaşmalarını duymak. İnan anneciğim bunlar bana hiç ama hiç keyif vermiyor. Ama sen de biliyorsun ki konumumuz itibariyle herkes her zaman her şeyin en iyisini bekliyor benden. Ve sen de bu beklentiyi karşılıyorsun, o kadar. Ne yapayım anne, dağ başında yaşamıyoruz ki." Ardından "anneciğim kabul et" diye eklemişti en sevimli tavrıyla. Diana Stewart artık bir marka oldu. Bu markanın oluşmasında emeği geçen, gece gündüz demeden bana övgüler yağdıran hayranlarımı ben nasıl olur da hayal kırıklığına uğratırım. Oysa 5 ay önce o 2 kelimenin doktorun dudaklarından döküldüğü andan itibaren Diana'nın hayatındaki birçok şey bir anda değişmişti. "Annenizi kaybediyoruz" demişti doktor. 2. ayrımın sonu sayfa 26, devamı 3. ayrımda.